Ayrım 44. Sayfa 428. 43. Şahane bir duyguymuş insanların senden korktuklarını görmek. Taksiden indiğimde kar hafiflemiş belki de durmuştu ama bu kadarı bile sokağın yumuşak bir beyazlıkla kaplanması için yetmişti. O sebepten yolun ağzında indirdi şoför beni. "Zincirim yok beyefendi, bu yokuşu çıkamayız." Tek bir lamba bile yanmıyordu engebeli sokakta ama ne gam. Karlardan yayılan yumuşak ışık karanlığı aydınlığa çeviriyor, görünmezi görünür kılıyordu. Temkinli adımlarla yokuşu tırmanırken sağlam nalburiyeyi görmek için gözlerimi kısarak etrafa bakındım. Bırakın nalburiyeyi, bir bakkal dükkanı bile yoktu, daha ileride olmalıydı. Hadi bakalım tabana kuvvet. Sokağın köşesine yaklaşırken ortalık birden aydınlanıverdi. Kocaman bir tur otobüsünün farları Molla Zeyrek Camii'nden geliyor olmalıydı. Konstantinopolis'in en görkemli ibadethanelerinden biri olan eski Pantokrator Kilisesi'nden. Konstantinopolis kuşatması sırasında Ortodoksların Katoliklerle birleşmesine inatla karşı çıkan Gennadius'un kendini kapattığı ibadethane. Fatih Sultan Mehmet şehri aldıktan sonra ısrarla Gennadius'u aratmış ancak onu kilisede bulamamıştı. Çünkü Yeniçeriler tarafından esir edilerek Edirneli zengin bir Türk'e köle olarak satılmıştı. Genç padişah Edirneli zengine misliyle altın sayıp Gennadius'u özgürlüğüne kavuşturdu ve onu Ortodoks Hristiyanların patriği yaptı. Tur otobüsünün lastikleri karın üzerinde derin izler bırakarak geçerken Fatih Sultan Mehmet'in karmaşık kişiliğini düşündüm. Bir yanda tahta kaldığı zaman içinde seferden sefere koşarak dünyayı ele geçirmeye çalışan bir savaşçı, öte yanda enfes aşk şiirleri yazan ince ruhlu bir şair, bir yanda egemenliği altındaki halkların kendi inançlarını yaşayabilmelerini kanunlarla güvence altına alan hoşgörülü bir insan, öte yanda kardeş katli fermanını yayımlayan katı bir devlet adamı, bir yanda amacına ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyen bir padişah, öte yanda doğunun ve batının bilim adamlarını sarayında toplamaya çalışan aydın bir hükümdar. Bunların hangisiydi Fatih? Belki hiçbiri, belki hepsi. Yaptıklarının hangilerini mecbur olduğu için yapmıştı, hangilerini zevk için? Çözümlenmesi zor, karmaşık bir kişilik. Sanırım Nusret'i de cezbeden buydu. Karmaşık kişilik. Elbette sadece bu değil, projede kullanacağı metodu daha çok önemsiyor olmalıydı. Psikiyatrinin yöntemleriyle tarihin yöntemlerini kullanarak bir hükümdarın profilini çıkarmak, bu mümkün müydü? Mümkün olsa bile bu metotla insan hakikate ne kadar yaklaşabilirdi ki? Tarih geçmişteki hakikati ne kadar açıklayabiliyorsa o kadar. Ama bunun bir önemi yoktu artık. Düşüncesi ya da seçtiği yöntem ne olursa olsun bir bilim insanı geliştirmek istediği bir proje yüzünden canından olmuştu. Asıl vahim olan buydu. İyi de emin miyiz bundan? Nusret Fatih projesi yüzünden mi öldürüldü? Sezgin katil olmadığına göre zaten hiçbir zaman tam anlamıyla kuşkulanmadığım Şaziye de cinayet saatinde nerede olduğunu kanıtladığını göre Tahir Hakkı'nın o at hırsızı suratlı asistanı kalıyor geriye. Akına tokat bile atmış, bıraksalar belki de daha orada parçalayacaktı çocuğu. Sabah trafikteki halini düşünsene, bildiğin psikopat. Peki ya Adem Dilli'nin söyledikleri? Cinayet saatinde hanımefendi sokakta görmüş beni. Yeni bir bilgi değil ki bu. Orada olduğumu biliyorum zaten. Bilmediğim Nusret'in boynuna o mektup açacağını benim saplayıp saplamadığım. Adem Dilli'nin de bundan haberi yok ama varsa sanıyor. Nusret ablasını Müştak abisinin öldürdüğünden emin. Saçma, niye öldüreyim ki? Niye mi? Hayatımı mahvettiği için. Beni yerin dibine soktuğu, acı çektirdiği, delicesine kıskandırdığı için beni acımasız, öfkeli, yapayalnız bir ucube haline getirdiği için. Hayır, hayır. Onu ben öldürmedim. Sadece bir kriz geçirdim, Şaziye de söyledi. Psikojenik füg anında hastanın birini öldürmesi pek mümkün değilmiş. Pek mümkün değil dedi ama imkansız demedi. İnsan beyni korkunç bir makineymiş. Hala sırlarına vakıf değillermiş. Yanisi Adem'in tahmin ettiği gibi Nusret'i ben de öldürmüş olabilirim. Saçmalıyorum. Serhazinlerin yine o kadim suçluluk duygusu. Her türlü kötü olaydan kendini sorumlu tutma hastalığı. Memleketi bu menfi durumdan kurtarmak için üzerimize düşen görevleri harfiyen ve eksiksiz olarak yerine getirmek elzemdir. Bu mesuliyeti kanında ve canında hissetmeyen bireyler, babamın sözleriyle tam anlamıyla kanıma canıma işleyen şu çantamdaki tabanca kadar etkileyici bir miras. Tabanca deyince birden ürperdim. Ensemde birinin bakışlarını hisseder gibi oldum. Döndüm arkama baktım. Elbette kimse yoktu. Bir kış gecesi evhamı. Yeniden yürümeye başlarken gördüm sağlam nalburiyenin ışıklı tabelasını. 20 metre kadar ileride köşedeki en biçimsiz, en yüksek apartmanın girişindeydi. Floresan lambasının buz rengi çığ ışığıyla aydınlanan bir dükkan. Dükkan demek haksızlık olur. Devasa bir mağaza, yüksek raflardan oluşan koridorlar, boya, çimento, alet, edevat, takım, taklavat, inşaata dair ne ararsanız. Boya raflarının arasından kumral, sakalsız, bıyıksız, yakışıklı bir adam beliriverdi karşıma. Merhaba. Giyim kuşamımdan mı, hal ve tavrımdan mı nedir, anlamıştı kim olduğumu. Hoş geldiniz Müştak Hocam. Buluşacağım adamlardan biri olmalı. Hoş bulduk. Benden bir baş daha kısaydı ama sağlam yapılıydı. Yakışıklı biri olmasına rağmen itici. İnsanı rahatsız eden bir yan vardı davranışlarında. Neredeyse kırmızıya çalan kahverengi gözleri sürekli hareket ediyordu. Anneannemin tabiriyle insanın gözünden sürmeyi çalacak şu fırıldak heriflerden biri. Anlamaya çalışır gibi baktığımı fark edince... Mansur diyerek elini uzattı. Telefonda konuşmuştuk. Ilık, yumuşak eli avcumda kaybolurken tatlı tatlı şikayet etti. Geciktiniz, neredeyse vazgeçtiğinizi düşünecektik. Yollar bir felaket Mansur Bey. Kendi sesimin ürkekliğini duyduğum anda hata yaptığımı anladım. Daha cesur olmalıydım. Madem ki bir oyuna başladım, rolümün hakkını vermeliydim. Zor bela geldim valla. Neredeyse vazgeçecektim gelmekten. Karda kayan arabalar, adım adım ilerleyen trafik. Gülümsedi, ince, hırslı dudaklarının çevrildiği kocaman ağzı iyice yayvanlaştı. Önce sararmış dişlerini gördüm, ardından sigara kokan nefesi çarptı yüzüme. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizi de yorduk bu kışta, kıyamette. Ama bir aydır konuşuyoruz, artık bitirelim şu işi. Tabii bitirelim de komisyonunu cebine at diye aklımdan geçirirken rafların arasından güvenli adımlarla bize yaklaşan beyaz saçlı, ince bıyıklı bir adam fark ettim. Soba borusu renginde bir takım elbise, yana kaykılmış kırmızı bir kravat, cüretkarca bakan, yeşil mi ela mı olduklarına karar veremediğim şehla gözler. Ustalıktan iş adamlığına geçiş aşamasında bir girişimci. Bu da Hasan Usta diyerek adamı takdim etti Mansur. Telefonda bahsettiğim arkadaş. Dudaklarında yılışık bir gülümseme, sahte bir saygıyla önünü ilikleyerek elini uzattı. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Onun da elini sıktık, nasırlı pütür pütür bir ten. Merhaba Hasan Bey. Keşke usta deseydim, bu bey lafı fazla kibar kaçtı galiba ama adamların hiç de yadırgamış gibi bir hali yoktu. Buyurun şöyle geçelim. Hasan Usta'nın fırıncı küreğini andıran eli, rengarenk paketlerin sergilendiği, birbirine paralel uzanan rafların sonunu gösteriyordu. Karanlık sokaklarla çevrili tenha bir mağazanın derinlikleri beni şurada kıtır kıtır kesseler kimsenin ruhu duymaz. Ürperdiğimi hissettim. Hayır, ödekliğin lüzumu yoktu. Madem ki buraya kadar gelmiştim, sonuna kadar da gitmeliydim. Hem silahım da yanımdaydı. Çantamı sıkı sıkıya kavrayarak adamın gösterdiği tarafa yöneldim. Köşede gösterişli bir masa. Masada gümüş sırtlı bir bilgisayar, kırmızı ahizeli bir telefon, üst üste duran iki kirli defter, dörde katlanmış haritaya benzer bir evrak. Üzeri sigara yanıklarıyla dolu küçük bir sehpayı çevreleyen kadife kumaşlı üç koltuk. Siz şöyle geçin hocam. Masayı gösteriyordu Hasan Usta, tarih profesörüne saygı mı? Birlikte suç işleyeceği müşterisini kafaya alma çabası mı? Olmaz Hasan Bey, orası sizin yeriniz diyerek sağdaki koltuğa çökecekken kolumdan yakaladı beni. Lütfen hocam, bakın orada türbenin planları var. Masanın üzerine daha iyi görürsünüz. Türbenin planları deyince akan sular durdu. Masanın üzerindeki dörde katlanmış evraka bakarak gösterilen koltuğa çöktüm. Bu mu türbenin planı? Evet, dedi Hasan Usta. Masanın karşı ucunda Mansur'la birlikte ayakta dikiliyordu. 2 yıl restorasyonunda çalıştım. Külliyenin, o zamanlardan kalma. Aklına bir şey gelmiş gibi duraksadı. Ama önce bir şeyler içseydik, üşümüşsünüzdür. Taze demlenmiş çayımız var. Evet, üşümüştüm. Şöyle şekerli bir çay hiç de fena olmazdı. Hatta yanında atıştıracak bir şeyler. Fetih gezisi sırasında otobüste ikram ettikleri sandviçle duruyordum hala. Ama belki de 3 gündür içinde debelendiğim o derin muammayı çözecek sihirli bir el yazması gibi masanın üzerinde bekleyen şu evrakı bir an önce görme isteği açlığımdan daha ağır bastı. Teşekkür ederim, belki de az sonra diyerek Muradiye Külliyesi'nin planına uzandım. Hasan Usta izin vermedi. Benden önce aldı 4'e katlanmış kağıdı. Ben anlatırsam daha iyi olur. İri parmaklarından beklenmeyen bir beceriyle kağıdı açarak masanın üzerine yaymak istedi ama bilgisayar engel oluyordu. Lüzumsuz bir alet uzaklaştırır gibi eliyle itti bilgisayarı. Yağız kullanıyor bunu, açıklama gereği hissetti. Yağız bizim oğlan, iş için değil ha, bütün gün oyun oynayıp duruyor kerata. Kaldırıp atacağım bir gün sokağa. Nihayet külliyenin planı önüme serilmişti. Şimdi Müştek hocam, esasında külliyenin içinde kazı yapmamıza imkan yok. Kardeş Mansur kardeşe de anlattım. Eğer alt bahçedeki şu kuyuyu ıslah etme projesi olmasaydı bu işi imkanı yok yapamazdık. Eskiden külliyenin su ihtiyacı için bir sürü kuyu açmışlar. Sonra bunlar kapanmış. Onlardan birini bulduk. Islah ediyoruz. İşte o kuyudan açacağımız bir tünelle mezara ulaşabiliriz. Hasan Usta anlatırken kağıdın üzerindeki daire, kare ve dikdörtgenleri anlamaya çabalıyordum. Aklımda kaldığı kadarıyla Bursa'daki Muradiye Külliyesi böyle bir yapılanma içerisinde değildi. Öncelikle cami ile türbenin birbirine bu kadar yakın olduğunu hiç sanmıyordum. Üstelik külliyenin bahçesinde pıtrak gibi yan yana karşılıklı olarak dizilmiş 12 türbe olması lazımdı. Sadece 2. Murat ve çok sevdiği oğlu Alaaddin Ali'nin birlikte yattığı türbe değil, Hüma Hatun, Şehzade Mustafa, Cem Sultan, Şehzade Ahmet'in ve Osmanlı Hanedanı'na mensup kişilerin son istirahatgahlarının bulunduğu türbeler. Oysa önümdeki planda aralıklarla ancak 5 bina görülüyordu. Başka bir kesiti mi anlatıyordu bu çizim diye düşünürken usta yapacağı işin güçlüklerini sayıp döküyordu. Tamam, vakıftakiler de camidekiler de bana güveniyor ama İstanbul'un göbeği, herkesin gözü üzerimizde olacak. İstanbul'un göbeği mi? Neden bahsediyordu bu adam? Bir terslik vardı bu işte. Bakışlarım önündeki planın tepesindeki başlığa kaydı. İncecik yazılar güçlükle seçilebiliyordu. Endişeyle yakın gözlüğümü çıkardım. Ama meraklanmayın Müştak hocam, biz kuyuda olduğumuz için aşağıda ne yaptığımızı kimse fark etmez. Böylece Allah'ın izniyle tünelimizi rahatça kazıp mezara ulaşabiliriz. Elimiz çabuktur bizim. Hem külliyenin her yerini, her köşesini biliyorum. Gözlüğümü takınca harfleri seçmeye başladım ve beni hayretler içinde bırakacak o 2 kelimeyi okudum. Fatih Külliyesi. Tepeme yıldırım düşmüş gibi sarsıldım. Ne? Evet Müştak hocam, Fatih'in mezarına ancak böyle ulaşabiliriz. Neye şaşırdığımı anlamamıştı adam. Koparacağı paranın hayaliyle hala yapacağı işi satmaya çalışıyordu. Rahmetlinin mezarı türbenin altında değil zaten, caminin mihrabının altında. Fatih orada yatıyor. Fatih Külliyesi. Tabii ya, ikinci Murad'ın değil, Fatih'in naaşının peşindeydi Nusret. İkinci Mehmet'in babasını zehirlemesi ihtimalini araştırmıyordu. Fatih'in kendi öz oğlu ikinci Beyazıt tarafından zehirlenmesini araştırıyordu. Sandığımın aksine Fatih'i katil olarak değil, kurban olarak görüyordu. Baba katili sandığı padişah Fatih değil, oğlu ikinci Beyazıt'tı. Nasıl da atlatmıştım ben bunu? Aslında atlamamıştım. Bilinçaltımda bir yerlerde bu ihtimali düşünüyor olmalıydım ki rüyamdaki Fatih'e Nikris hastalığından ölen bir insan gördün mü hiç sen diye sordurtmuştum. Ama Met Cezir gibi gidip gelen aklım doğru fikir yürütmemi engellemişti. Fakültedeki odamı alt üst etmeleri, bilgisayarımda ikinci Beyazıt hakkında yazılmış bir makale var mı diye yaptıkları arama. Evet, şimdi taşlar yerine oturuyordu. 1481 yılının Mayıs ayında Sultan Çayırı denilen yerde yaşama gözlerini yuman Fatih'in bu ani ölümünün peşindeydi eski sevgilim. O yüzden bu adamlarla ilişkiye geçmişti. Yanlış, Nusret değil, Akın bulmuştu Adem Dilli'nin zeyrek versiyonu olan bu tekinsiz herifleri. Ama hırslı hocanın isteğiyle tabii. Ah Nusret, kimlere bulaşmışsın sen? Biz bu işin erbabıyız diyerek Mansur adındaki parlak herif almıştı sözü. Akın bana bu işten bahsedince hemen aklıma Hasan Usta geldi. Bu işi onlardan başkası halledemez dedim. Ustayla konuşunca Akın da hemen ikna oldu. Size de öyle anlattı değil mi? Evet demeye hazırlanıyordum ki rafların arasından bir gölgenin yaklaştığını fark ettim. Saçları jöleyle dikleştirilmiş kirli sakallı gençten bir adam. Sanki dışarıda kar yağmıyormuş gibi sırtında ince bir deri ceket, bacaklarında rengi atmış bir kot pantolon. Herkese merhaba. Dünyayı takmayan asi bir tavırla konuşuyordu. ''Merhaba Yağız'' dedi Mansur alaycı bir tavırla. ''Şükür kavuşturana. Neredesin ya? Kaç saattir?'' ''Buradayız Mansur abi, takıldık biraz.'' Ters ters baktı babası. ''Lafa bak, takılmış. Yanlarında benim olduğumu unutmuş gibiydi. Dün ortalıkta yoktun, sesimizi çıkarmadık. Sabah evden çıktığımda uyuyordun. Annene kalkar kalkmaz dükkana yolla dedim. Gelmedin. Kaç defa aradım, cevap vermedin. Neredeyse dükkanı kapatacağız. Şimdi geliyorsun. Bir de utanmadan takıldık mı diyorsun? Ya tamam baba ya, geldik işte. Adam artık yatışacak diye düşünüyordum ama birden irkildi. Gözüne ne oldu senin? Gerçekten de Yağız'ın sağ gözü mosmordu. Alt dudağında da iyileşmeye yüz tutmuş küçük bir yara vardı. Yine mi kavga ettin lan yoksa? Yağız'ın yardımına Mansur abisi yetişti. Ne de olsa ikisi de bıçkın, ikisi de delikanlı. Tamam abi ya, çok üstüne gitme çocuğun. Gençlikte olur böyle şeyler. Hem bak misafirimiz var. Hasan derhal toparlandı. Mahcup bir ifadeyle baktı yüzüme. Kusura bakmayın hocam, böyle sizin önünüzde. Esasında öyle kolay kolay sinirlenmem ama görüyorsunuz işte. Oğluna döndü yeniden. Bak koca profesör bu karda kışta ta nerelerden kalkıp buraya kadar geliyor. Sen kıçını kaldırıp iki adımlık yerden gelemiyorsun. Yadırgayan bir ifade belirmişti Yağız'ın babası gibi şehla gözlerinde. Profesör mü? Sanki yakından görürse tanıyacakmış gibi babasıyla Mansur'un yanına tam karşıma gelmişti. Gülümseyerek masanın üzerinden elimi uzattım. Merhaba Yağız Bey, ben Müştak. Hastalık yayacakmış bir nesneymiş gibi süzdü elimi. Niye, ne olmuştu da hoşlanmamıştı bu genç adam benden? Delikanlının tavrından rahatsız olan Hasan Usta, Akın Bey'in bahsettiği profesör oğlum diye tanıttı beni. Hani şu Fatih türbesini açma işi var ya. Hayır, Yağız yine uzanmadı elime. Siz Akın'ın hocası mısınız? Sesi kuşku doluydu. Evet dedim boşlukta kalan elimi geri çekerken. Babanızın bahsettiği projeyi yapacak kişi. Yalan. Sesi nalburiye dükkanının derinliklerinde yankılandı. Yalan söylüyor baba. Bu adam profesör, o profesör değil. O profesör bir kadın. İşte şimdi mahvolmuştum. Çektiğim elimi kimseye sezdirmeden çantamın ağzına doğru götürdüm. Ne sayıklıyorsun Yağız diye gürledi Mansur. Akın bana bile anlatmadı hocasının kim olduğunu. Sen nereden biliyorsun? Haksızlığa uğramış gibi ellerini yana açarak haykırdı. Vallahi doğru söylüyorum Mansur abi. Akın kadının resmini bile gösterdi bana. Neler saçmalıyorsun diye çıkıştı babası. Ne zaman gösterdi Akın o resmi sana? Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Nedense cevap veremiyordu. Belki de ölümüme neden olacak bu genç serseri. Babasının karşısında kıvranırken çantamın kapağını açmaya muvaffak olmuştum. Söylesene oğlum, sabrının sonuna gelen Hasan yeniden sordu. Ne zaman gösterdi Akın o resmi sana? 2 gün önce, yutkundu. 2 gün önce gösterdi, hani buradan birlikte gittiğimiz akşam. 2 gün önce, Nusret'in öldürüldüğü akşam, yani Akın'ın saldırıya uğradığı akşam. Yani bu it mi varmış Akın'ın yanında? İki mezar soyguncusuyla birlikte ben de şaşkınlıkla Yağız'a bakıyordum. Birlikte mi gittiniz Akın'la? Soran Mansur'du. Sesinde, gözlerinde bu hatayı nasıl yaparsın diyen bir ifade. Beyoğlu'na çıkalım dedi. Sana bira ısmarlayayım dedi. Ben de takıldım peşine. Neler olup bittiğinin farkında olmayan Hasan safça sordu. Sarhoşken mi baktın fotoğrafa? Belki o kafayla yanlış görmüşsündür. Daha fazla dayanamadı Yağız, itham eder gibi işaret parmağını yüzüme doğru tarak haykırıldı. Yok baba ya, anlamıyorsun, bu adam sahtekar. Öteki ikisi telaşla bana döndüler. Yağız büyük bir hata yapıyor dedim başımı sallayarak ama sağ elim kucağımdaki çantanın içindeki tabancanın ahşap sapına sımsıkı sarılmıştı. Ben sahtekar değilim, ben Akın'ın hocasıyım. Tarih profesörüyüm. İsterseniz kimliğimi göstereyim size. O kadar makul ve mantıklıydı ki sözlerim. Hasan yeniden oğluna döndü. Lan oğlum, sapıttın mı sen? Niye sahtekar diyorsun Müştak Bey'e? Ne içtin lan sen? Anlaşılmamanın verdiği hırçınlıkla olduğu yerde zıpladı oğlan. Bir şey içmedim baba ya. Ben bir şey içmedim de o Akın İbne'ymiş. Oğlunun söylediklerinden bir anlam çıkaramayan adam kafasını salladı. Ne ibnesi lan, kulağın duyuyor mu söylediklerini? Ne kötülüğünü gördük Akın'ın? İbne, o Akın bildiğin İbne. Niye anlamıyorsun baba, adam evine götürdü beni yav. Hasan duraksadı. İbne mi, nasıl yani, bildiğimiz İbne mi? Suratının ortasına sert bir yumruk yemiş gibi sarsıldı. O İbne seni evine mi götürdü? Sırrı açığa çıkan Yağız utanç içinde ağlamaya başladı. Farkında değildim baba, bilsem gider miydim? Bana gidelim, içkiye de devam ederiz dedi. Ne bileyim ben, iş yapacağız adamla, samimi olmakta fayda var dedim. Ne diyorsun lan sen? Gözleri dehşetle fal taşı gibi açılmıştı. Öfkeyle oğlunun yakasına sarıldı. Samimi olmak ne demek lan? Tir tir titriyordu çocuk. Yok baba, düşündüğün gibi değil, bir şey olmadı. Nasıl bir şey olmadı, gitmişsin ya herifin evine. Gittim ama ben namusumu korudum. Elimi önüme atınca anladım niyetini. Yer misin yemez misin? Ağzına sıçtım orospu çocuğunun. Öldü diye bıraktım. Oğlunun birini öldürmüş olması hiç önemli değilmiş gibi. Doğru söyle diye sarsaladı Yağız'ı. O İbne ilişmedi değil mi sana? Başını dikip adeta gururla söylendi erkek adamın erkek evladı. Parmağını bile süremedi. Ölü diye bıraktım diyorum sana. Eliyle morarmış gözünü, yaralı dudağını gösterdi. O da bana vurmaya kalktı. Beceremedi tabii. Kırdım kemiklerini Lubunya'nın. Öylece kanlar içinde bırakıp çıktım nonoşu evinde. Galiba sonunda kâni olmuştu Hasan. Oğlunun yakasından çekti ellerini ama ateş saçan gözlerini Mansur'a dikti. Ya sana ne diyeceğiz diye çıkıştı. Niye bulaştırıyorsun bizi böyle ibnelere? Duydun mu neler yapmış çocuğa? Vallahi bilmiyordum Hasan abi. Bilsem bulaşır mıyım böyle adamlara? Biraz para kazanırız dedik. Yerin dibine girsin parası, durduk yere namusumuzdan olacağız. Birden hatırlamış gibi bana baktı. Siz de koca profesörsünüz. Niye böyle sapıklarla çalışıyorsunuz? Kendimi savunmama fırsat kalmadı. Ya baba, ne profesörü, yalan söylüyor bu adam diye gürledi Yağız. O profesör bir kadın diyorum sana ya. Akın denen İbne'yle birlikte fotoğraflarını gördüm evde. Adını da söyledi. Nezahat mı, Nüset mi ne? Hasan'ın yüzüme dikilmiş şehla bakışları kuşkuyla ağırlaştı, tehdide dönüştü. Kimsin lan sen diye patladı. Ne istiyorsun bizden? Bir şey istemiyorum diye kekelememi bile beklemeden masanın üzerinden uzanıp beni yakalamaya çalıştı. Duracak sırada değildi. Kendimi geri atıp çantadan tabancayı çıkardım. Kıpırdamayın yoksa ateş ederim. Ama sesim o kadar cılız, o kadar inandırıcılıktan uzaktı ki Mansur dahil hiçbir ikna olmadı tetiğe basabileceğime. Silah mı çekiyorsun lan bize diye gürledi Hasan. Gözlerini korkusuzca Namlu'ya dikmişti. O tabancayı alır kıçına sokarım şimdi. Rezillik, rezillik, rezillik. Ah salak Müştak. Ah senin ne işin var böyle adamlarla? Sen kim? Ne tameli işlere bulaşmak kim? Silahı tutan elim titremeye başlamıştı. Öteki elimle destek vermeye çalıştım. Nafile daha beter titriyordu. Daha tutmasını bile bilmiyorsun. Bırak lan o tabancayı. Hasan sözleriyle beni tahkir ederken Mansur ile Yağız masanın iki yanından bana yaklaşmaya başlamışlardı. Tabancayı umutsuzca bir o yana bir ötekine çeviriyordum. Gelmeyin bak ateş ederim. Gelmeyin bak vallahi basacağım tetiğe. Mansur'a bakarak tamamlamıştım sözlerimi. Ne büyük bir hata. Dönmeye fırsat bulamadan Yağız'ın yumruk darbesiyle sarsıldım. Aynı anda Mansur iki eliyle birlikte tabancaya sarılmıştı bile. Ama pes etmedim, bütün gücümle yapıştım babamın silahına. O anda Yağız denen it de yandan yandan indiriyordu kafama yumrukları. Allah'tan tüy sikletti de pek etkili olmuyordu darbeleri. Bırakmayın, sakın bırakmayın diye Hasan da oğluna destek vermek için masanın bu tarafına hamle eyledi. Durum vahimdi. Son bir gayretle silahı kurtarmak için çekiştirirken elim tetiğe dokundu ve babamın 38'lik koldu gürültüyle patladı. Bir anda tüy gibi hafifledim. Üçü de anında kendini yere atmıştı. Ruhumun karanlık mağarasında yaşayan psikopatın sesine şöyle çınladı kulaklarımda. Gördün mü hepsi nasıl da tırstılar? Şimdi birer tane de kafalarına. O kadar da değil. Ama nedense bir kez daha bastım tetiğe. Fatih'in topu gibi gümbürdüyordu mübarek. Tavandan parçalar döküldü yere. Gelmeyin üstüme demiştim. Yerdekiler panik içine titrediler. Sürüngenler gibi ellerinin üzerinde geri geri çekilmeye çalıştılar. Ne kadar şahane bir duyguymuş. İnsanların senden korktuklarını görmek. Niye dinlemediniz sanki? Sadece konuşmak istiyordum. Beti benzi atmış, gözleri korkuyla açılmış Hasan'a baktım. Oğlun yanlış düşünüyor. Ben sahtekar değilim, anladınız mı? Size hapse filan attıracak da değilim. Ama ben attıracağım. Bu tanıdık ses alçıların bulunduğu rafların önünde dikilen Ali'den geliyordu. Ellerini göğsünde kavuşturmuş, dudaklarında takdir eden bir gülümsemeyle beni süzüyordu. Bravo hocam, çok etkilendim. Performansınız müthişti.